Merhaba tekrar. Az önce bir podcast'ı kaydettim ve sonradan bir daha içimdeki sesini dinlemeye çalıştım ve o bana çok net şey dedi. İkinci podcast bölümüne yayınla. Yayınla ama öyle diyemedi çünkü yayınlamam. Çünkü önce bir anlatmam lazım, konuşmam lazım. Başlangıçta söylediğim şey benim için hep çok önemli. Yani hep çok önemli. Bu geçen aylarda ve senelerde çok daha dinlemeye çalışıyorum. İçimdeki sesten bahsederken benim içimdeki duygularım, reaksiyonlarım çok ciddi almaya çalışıyorum. Mesela işte bir noktada böyle duruyorum, dinliyorum, hissetmeye çalışıyorum. Gerçekten şu anda bir şey akmak istiyor mu? Bir şey anlatmak istiyor muyum? Böyle bir ağzım geliyor mu? Bir evet hissi gelirse bütün benim vücuduma böyle bir açılma hissi gelirse demek ki evet ve devam ediyorum, yapıyorum. Hiç korkmadan ya da korkmamaya çalışıyorum. Ve o evet sesi geldiği için şu anda buradayız ve sana biraz şundan bahsetmek istiyorum. Bir seans benimle evet ya da başka biriyle yaparsan neler oluyor seansın içine? Gerçekten bu podcast'ın için aslında başka biri nasıl yaptığını tabii ki ben hiç bilemem, hiç diyemem çünkü her insan çok farklı. Ama en aslında benim yaptığım şekiller ya da tekniklerim belki diyelim ya da şimdiye kadar öğrendiğim şeyleri sana biraz anlatmak istiyorum. İlk başında, seans başında aslında şu hep oluyor. Selbstkontakt diyoruz Almanca'da. Kendi kendine kontak kurmak. Çünkü biliyorsun genelde dünyada yaratış normal hayatımızda biz fokusumuzla fokus var mı bu kelime Türkçe bilmiyorum. Bizim odak odağımızla hep dışarıdayız. Hep dış dünyadayız. Yani gözler dışarıda, açık. Her şeyi scan etmeye çalışıyoruz. Yani her şeyi anlamaya çalışıyoruz. Her şeyin hakkında bir yorumumuz var. Bir şey gördüğümüz zaman hemen böyle beğeniyorum, beğenmiyorum. Bu nasıl böyle giyinmiş? Burada da ne yapıyor? Ben ne yapmam lazım? Koşmam lazım falan filan. Sürekli dışarıdayız. Ve çok çok nadir. Hatta inan ki bazı insanlar herhalde hayat boyunca hiç gözleri kapatıp içindeki sesleri dinlenmemişler ya da dinlemiyorlar. Ve bu aslında inanılmaz büyük bir mutluluk kaybı diyelim. Gerçekten bir derinlik kaybı bana göre. O yüzden seansın başında ilk olarak beraber oturuyoruz. Hatta ben de genelde gözlerimi kapatıyorum. Çünkü bana da çok iyi geliyor. Ve küçük bir meditasyon tarzı bir başlangıç yapıyoruz. Meditasyon duyunca belki sen de hemen şey düşünürsün. Ay meditasyon denedim hiç yapamıyorum falan. Öyle lütfen düşünme. Zaten orada en önemlisi benim için farkındalık yaratmak aslında. Ve bu farkındalık genelde ben seni biraz yönlendirmeye çalışıyorum. Yani mesela bakıyoruz ilk olarak ayaklarımız nasıl hissediyor şu anda yer zeminin üzerinde. Hangi ayak daha ağır, hangi ayak belki daha az temas ediyor. Ya da nefesimizi takip ediliriz. Çünkü nefesimiz günlük ve gece hep akıyor ama genelde hiç de dinlemiyoruz ya da hiç de dikkat etmiyoruz. Derin mi gidiyor? Duruyor mu bir yerde? Mesela göğüslerinde kesiliyor mu? Sıkışmış mı hissediyor? Ya da nasıl bir his bu? Onu da ilk olarak başlangıçta beraber keşfediyoruz. Ve bütün bu seans boyunca bunu da belki başlangıçta söyleyebilirim. Böyle çok nasıl diyeyim tatlı, şefkatli bir şekilde bunu gözletiyoruz. Yani asla şu mesaj bırakmamaya çalışıyorum. Şu şu şu doğru ve şu şu şu yanlış. Zaten travma demek ki genelde biz kendimize çok yanlış hissetmişiz ve bir şeyler bastırmaya çalışmışız. Ve bu seansta tam tersi bunu açmaya çalışıyoruz. Sen doğrusun, bütün senin hissettiğin şeyleri doğrusun ve bunların bir hakkı var yani. Hiç bastırmak zorunda değilsin. Bunlar şu anda yer alıyor ve kabul ediyoruz. Ve hatta kabul etmeyin ötesini hoş geldin diyoruz. Yani kendimizi açıyoruz bu duygular için. Ağır olsa bile bazen bunları şu anda burada kabul edebiliriz. Ya ve bu başlangıç 10 dakikalık şey meditasyon neden de yapıyoruz. Başka bir nedeni de var. Aslında bir sürü neden var ama bir neden de şu. 10 seneden beri aşağı yukarı bu travma bilgileri ortaya çıktı ve çok ilginç bir şey var. Bizim sinir sistemlerimize acayip hassaslar. Yani şey diyebilirsin, bir nasıl diyeyim, bir kablo gibi, bir sürü kablolar gibi ve her şey etrafından hissediyorlar. Yani frekansla hissediyorlar, enerjiyle hissediyorlar. Ve benim sinir sistemi, yani terapist olarak benim sinir sistemin sakinse senin sinir sistemin bunu hissediyor. Benimki stresliyse ya da gerginse seninkini bunu hissediyor. Ve aynı nöronlar var, belki daha önce duymuşsun. Onlar birbirinize etkileniyor, yani hissediliyor. Ya da örnek olarak belki daha o zaman gerçek sana geliyor. Bir bebek ağlıyorsa ve anne çok gerginse ama diyor ki hadi hadi hadi şimdi tamam bir sus bakayım olacak olacak ve ama çok bu duygu aslında dayanamıyorsa çünkü onun sinir sistemi alarm sistemin içinde, tamam mı? Böyle çok evet, hiç regüle edilmiş bir tarz da değil. O zaman bu sinir sistemi, bu anne sinir sistemi bu çocuğu daha rahatlatamaz herhalde. Çocuk da bunu hissediyor. Annem aslında şu anda rahat değil. Söylemez ama hissediyor bir bebek ve özellikle bebekler de, hatta karnın içinde ki bebekler her şeyi hissediyor. Ya, seismografik gibi böyle bir makine yok mu? Böyle her şeyi hisseden makine. O yüzden çok önemli ki ben kendime terapist olarak da rahatlatmam lazım da rahatlatabilirim. Kendime içinde bir yer almaya çalışıyorum. Yani böyle sanki içine oturuyorum ve şu anda bedenim içinde bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. Ne olursa, ne akıyorsa, ne ortaya çıkarsa bunu ilk olarak ben terapist olarak hissetmem lazım. Kendi bedenim içinde ki karşıdaki de destek verebileyim. Ve ayrıca bu sinir sistemi birbiriyle bağlantı kurduktan sonra ve o otomatik olarak oluyor. Sen bunu hissetmesen bile oluyor. Yani birbirleri böyle dalgalanıyorlar diyebiliriz. Böyle senin kalp merkezine bir dalga geliyor, benim kalp merkezine bir dalga sana geliyor ve birbirle güzel oynuyorlar, belki bir dans ediyorlar gibi düşünebilirsin. Ve aynı zamanda bir rahatlatma durumumuz lazım. Belki parasimpatikustan daha önce bir şey duydun. İki tane ana sinirimiz var bizim sinir sistemimiz içinde. Sempatikus ve parasempatikus. Ve parasempatikus dinleme modumuza geçiren sinirimiz. Ve yüzde, belki şimdi biraz abartıyorum, %90'daki insanlardan bu parasempatikus moduna çok nadir geçiyorlar. Tabii ki uyku da çoğu zaman da geçiriyoruz. Ama çoğu insanlar da artık iyi bir uyku da almıyorlar. Ve belki ne bileyim böyle denizde yüzerken ya da güzel bir aksiyon yaparken o zaman gerçekten derin bir dinleme moduna geçiriyorsun. Ve bu dinleme modu inanılmaz önemli bizim sinir sistemlerimiz içinde. Çünkü her makinaki gibi, yani bir kahve makinesi gündüz gece çalıştırırsan en sonunda iflas ediyor, diyor ki ben artık çalışamam. Yani kusura bakma, asyı bir kapatsan, yoksa ben çok sıcak oluyorum, sinirleniyorum, devre dışı çıkıyorum. Aynı bizim vücudumuzda böyle. Bu parasempatikus çok önemli ve bunu seans başında beraber yapıyoruz. Ve antrenman gibi de yapıyoruz. Çünkü genelde işte insanlar da bunu çok sık, o kadar detaylı ve güzel yapmıyorlar. Yani detaylı ve güzel, belki güzel bir ifade değil. Bir şey düşünüyoruz. Yani Netflix'in önünde oturduğum zaman ya da telefonumda oynadığım zaman dinliyorum. Ama öyle değil. Bir dinleme modu aslında şu demek: dinlendikten sonra senin düşündüğün aksiyon, yani dinlettiğin aksiyonun sonunda sen daha enerjetik bir şekilde çıkmıyorsan demek ki bu bir dinleme pozu değildi. Ya, also Netflix'ten sonra ya da uzun filmlerden sonra genelde böyle artık şeyiz zaten, oraya girdiğimiz zaman böyle bıkmış hali, o yorulmuş hali, bu fazla. Fazla yorulduk ya. O zaman bir dinleme modu da olmuyor. Daha çok böyle shutdown oluyor diyoruz travma terapisinin içinde. Yani sistematik tamamen kapattı zaten. Yandı. O yüzden bunu önceden fark etmemiz lazım. Aa, şu anda bir siniri geliyor. Çok fazla sempatikusun içinde çalıştım. Yani çok fazla aktivasyon vardı, aksiyon vardı. Şimdi bir de tam tersi dinleme moduna girmem lazım. Kusura bakma, biraz uzun konuştum bu. Aslında seanstan bahsedecektim ama biraz bu konulara değmek istedim. Neden o kadar önemli bu başlangıçtaki parçamız diyelim. Ayrıca ya çok çok farklı şeyler olabilir bu seansın içinde. Söylediğim ki gibi genelde ben çalıştığım kişilerle beraber bir şeyler hissetmeyi çalışıyorum. Benim terapi şeklim biraz somatic experiencing dengeliyor. Ve Peter Levine'den Amerikalı bir adam bunu bulmuş. Ve diyor ki vücut ve beden bize aslında zaten söylemek istediğin mesajlar veriyor. Ama biz bunu artık dinlemeyi bilmiyoruz. O yüzden terapi boyunca konuşmak ortada değil aslında. Daha çok bedenler ve bedenin içindeki hisler, hareketler, küçük değişiklikler, mesela bazen sıcaklık, soğukluk olabilir ya da böyle bir karıncalama hissi olabilir, birden bir hareket isteği olabilir. Herhangi böyle bir bedensel olarak tepkilere onları gözletmeye çalışıyoruz. Daha çok farkındalık oraya götürmeye çalışıyoruz. Belki diyeceksin ki, aa ne var ki bunu yani yapabilirim falan filan. Öyle düşünme. O kadar ilginç şeyler ortaya çıkıyor ki ben bile her sefer şaşıyorum. Yani bazen mesela sadece karşıdaki insan bana anlatıyor ki ya şu anda sıkışmış hissediyorum boyunda. O zaman ona yer açıyoruz. Diyoruz tamam bu şimdi şu anda kabul edebilir miyiz? Burada kalabilir mi? Diyor ki evet ya kalabilir ama aslında çok da ne istemiyorum ya da. Olmasa daha iyi olurdu. O zaman bu yola doğru mesela yönlendirmeye çalışıyorum. Diyorum ki okey sen diyorsun ki olmasa daha iyi olurdu. Neden acaba? Neden bunu kabul edemiyoruz? Yani şimdi çok detaylara girmek istemeden gerçekten karşıdaki insan ne geliyorsa o küçük ipuçları doğru biz beraber böyle bir yolcu başlıyoruz. Bazen de mesela bir bedenin parçasıyla sohbet bile edebiliriz ve çok ilginç cevaplar geliyor. Yani onu yer açtığımız zaman mesela bizim kolumuz ağrıyor ve ilk defa belki bu kola yer açıyoruz ve diyoruz ki kolumcum ben buradayım şu anda sana zaman ayırdım. İstersen bana anlat neden böyle ağır hissediyorsun, neden böyle ağrıyorsun? Ve şimdi kadar yaşadığım tecrübeme göre bazen çok ilginç cevaplar gelebilir. Mesela kol diyor ki sen sürekli daha çok istiyorsun ya da hiç durmuyorsun ki. O da artık yoruldum istemiyorum. Ya? Ve ona göre biz bunu genelde günlük hayatımızda bastırmaya çalışıyoruz. Görmemeyi, duymamayı başlıyoruz. Ya yani duymuyoruz zaten. Ama şu anda böyle bir cevap geliyor ve o cevapla çalışabiliriz diyoruz. Aha evet öyle hissediyor. Başka örnekler şu oluyor ve çok önemli bir teknik. Teknik aslında çok güzel bir kelime değil çünkü tekniksel olarak gitmiyoruz böyle. Ha şimdi A teknik kullanıyoruz, B teknik kullanıyoruz. Öyle değil. Gerçekten ne oluyorsa, hangi insan ne ortaya çıkartırsa ona göre gidiyoruz. Ama gelelim ki bu tekniği dilim şimdi Peter Levine bu işte teknik bulan adam çok ilginç bir adam bu arada çok tatlı kitapları da var onu da tavsiye edebilirim. Diyor ki bazen sinir sistemi çok gergin oluyor. Mesela sen bana bir durum anlatıyorsun. İşte dün şu şu oldu benim kızımla. Böyle çok stresli hissettim. Çünkü bir daha bir şey dondurma istedi ve ben vermek istemedim. Sinirlendim. Gerçekten neredeyse bir şey bozacaktım ya da ona kötü bir şey yapmak istedim belki. Olabilir. Olabilir. Genelde günlük hayatımızda bunlara izin veremiyoruz ya da izin verirse zaten daha büyük bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Şu anda bu yolculuğa doğru gidiyoruz. Ha, orada çok büyük bir sinir var. Bu sinir nereden hissediyorsun? Buna bakıyoruz ve söylediğim ki gibi bu sinir sistemi genelde o zaman çok gergin. Bu durumu anlatınca belki bir daha senin vücudun geriliyor, stresli oluyorsun. O zaman ona bakıyoruz. Stres nereden hissediyorsun? Karnın sıkışıyor, kalp genelde sıkışıyor ya da herkes de farklı da olabilir. Boğazında da bir şey oluyor sanki hava tam girmiyor. Ve bir noktaya kadar bu gidiyor. Ha, bu sinir sistemi, bu aktivasyon, bu stres ve sonradan onu tamamen patlatma noktasına kadar getirmek istemediğimiz için ona karşı bir tane Ressource diyoruz Almanca'da. Bir tane nasıl diyeyim, bir yardımcı, bir kaynak belki. Tam Türkçe kelimesini şimdi bilmiyorum. Kaynak belki diyoruz. Bir kaynağı vermeye çalışıyoruz. Mesela güzel bir örnek bulmaya çalışıyorum. Mesela benim terapimden sana anlatabilirim. Ben hep böyle öfke hissetmiştim benim çocuklarıma karşı ve sonradan fark ettim ki aslında benim çocuğumların da böyle durumlar vardı. Ben çok yalnız hissetmiştim. Hiç kimse benim duygumu anlamamıştı ve aynı öfke bir daha hissettim. O zaman bunu Maria, benim terapistim, karşıdaki terapist hissetmişti. Dedi ki şu anda çok gergin sinir sistemin. Şimdi ona bir kaynağı yanında koyabiliriz. O durumda, o çocukluğunda durumda sen yalnız hissettiğin zaman, çok öfkeli hissettiğin zaman ne ya da hangi durum ya da hangi insan ya da hangi hayvan sana yardımcı olabilirdi? Ve o kaynak, her insan çok farklı ve çok güzel, çok ilginç. Gerçekten her insanın içinde aslında bu kaynaklar var. Yani bu iyi gelen şeyler var ve onu bulduktan sonra bütün sinir sistemin böyle bir rahatlama moduna girebilir. Ha? Ve onu desteklemeyi, onu büyütmeyi çalışıyoruz terapinin içinde aslında. Çünkü bu kaynaklar, bu iyi gelen düşünceler ya da yerlerse nerede güvenli hissediyorsun ya da hangi insan sana belki o durumda sarılabilirdi. Sadece düşünce olarak bile bunun içine girersen ve bunu hissedersen, mesela nasıl böyle senin anneannen, belki ölmüş bir anneanne bile olabilir. Ölmüş anneannen sana nasıl sarılıyor, nasıl seviliyor, nasıl sana şey diyor, sen merak etme, ben senin yanındayım, ben şu anda senin acıyı görüyorum. Biz bunu beraber halledebiliriz. Her şey olabilir. Bu acı olan sinir sistemin olan stresli durumunu yavaş yavaş bütün senin sıkışmış olan sinir sistemin içinde temizliyor diyebiliriz. Yani akıtıyor, buna izin veriyor. Çünkü önceden bunu zaten yaşamışsın. Bu durum zaten var ve sinir sistemin için bunu kaydedilmiş. Yani kaydedilmiş bir tane an var ama biz bunu artık görmüyoruz. Hatta düşünsek, bulsak, arasak, anlatsak bulamıyoruz genelde. Ama vücut, bedeni bize bunu sanki bir dalga, denizden bir dalga geliyormuş ve bir tahta parçası, bir ahşap parçası sahile götürüyor. Bak burada işte sana götürüyorum. İstersen ona bir bak, istersen onunla bir çalış, istersen onu gerçekten ya dalgaların içinden al ve bir bak. Yani ne oluyor burada? Bir yer aç onun için. Aynen, ve onu yaptıktan sonra işte çok hep böyle bana mucize gibi geliyor ya. O kadar şifa şeyle açılabilir ki nihayet bu içindeki çocuk ya da bu sıkışmış duygu, bu bütün bu akılmamış olan sinir sistemin içinde alarm durumları artık yavaş yavaş enerji olarak senin vücudun önce bir hareket ediyor, akmayı başlıyor ve en sonunda artık onu bırakabilirsin. Ve bana göre benim senin hayatında hızlı bir şekilde ve orada çok güzel bu travma terapinin içine bir etki ortaya çıkartıyor. Belki bunu da bu noktada söyleyebilirim. Yani tabii ki başka çok fazla terapi seçenekler var ve Almanca'da Maria ile bir sürü röportajlar da çektim. Çünkü orada 30 senelik bir terapist ve diyor ki bana o kadar sık sık insanlar geliyor ki konuşma terapisi yapmışlar ya da davranış terapileri yapmışlar ya da bir hayat koçlukla çalıştılar. Senelerce yapmışlar, artık bütün onun hayat ve çocukluğunu anladı mantık olarak, ama hayatın içinde, onun günlük hayatın içinde hiçbir değişiklik yokmuş. Yani daha şey hissediyor bile. Sıkışmış, yıpranmış, depresif falan filan. Çünkü ve ona diyor ki Peter Levine, onun araştırmaları, biz vücudu, bedeni bir parça, bu şifa yolculuğun bir parçası olarak almıyorsak pek bir şifa olamıyor. Çünkü öyle. Bir sürü kanıtlar da var da neden bu kadar önemli, ama belki bu kadar derin şu anda girmek istemiyorum. Ama benim tecrübeme göre de gerçekten öyle ve Maria bunu da 30 sene yapıyor ve 30 sene boyunca diyor ki ben hikayesini bile çok bilmek zorunda değilim. Hangi anne ne yapmış, baba ne yapmış, detayları bilmeden bilmeden bile biz bunu akıtırsak ve gerçekten yer açarsak bu eski sıkışmış duygular için yeni bir şifa yeni bir şifa ne diyecektim adım ya da saman olabilir yani yeni bir hayat şeklinde olabilir bile ve o bana her zaman çok etkileyici geldi. Belki geçen podcastımı dinlediysen orada sana biraz anlatmıştım nasıl bu yolculuğu başladım, kendi yolculuğumu ve gerçekten kendimi de hissettim. Yani çok acayip, çok hızlı bir şekilde farklı bir noktaya geldim. Ya başka bir şey belki. Aslında bir sürü not da aldım neler oluyor böyle bir seansın boyunca ama belki hepsi de anlatamam zaten ama bir iki tane daha bakalım. Şey de not aldım. Kalp çalışmalar. Kalp merkezi benim için çok önemli bir merkez. Çünkü orada bütün duygular kaydediliyor. Yani kalp hem orada bütün senin cevapları kaydediliyor. Senin hayatına karşı doğru cevapları ya da senin ruhun orada oturuyor. Gökyüzüyle bağlantı orada oluşuyor. Bununla da yer açmaya çalışıyoruz. Ya. Orada mesela bazen insanları gezdiriyorum gözlerle. İşte gözlerle bir git sanki senin gerçek gözlerin vücudun içinde bir gezinti çıkıyorlarmış. Ve orada böyle geziyorlar, bakıyorlar, hissediyorlar ne oluyor aslında. Kalp merkezi nasıl görüyor. O zaman çok ilginç bazen insanlar mesela diyorlar bir parça çok siyah görünüyor. Yani çok bir üzüntü hissi var ama bir parça azıcık bir ışık geliyor. Ve onu gözletince, sırf gözletince bile bazen bu gölge mesela azalıyor ya da bu ışık da bir mesaj bırakıyor. Ya da birisi mesela şey dedi ya orada bir çocuk var nehir kenarında oynuyor. O zaman o çocuğu mesela takip ediyoruz diyoruz. Bu çocuk ne yapıyor? Mutlu mu, mutsuz mu? Ya aslında çok mutlu, çok serbest hissediyor. Sen nasıl hissediyorsun bedenin içinde? Ve ona yavaş yavaş yer açmaya çalışıyoruz ve her şey olabilir. Söylediğim gibi yani bunu hep anlatmaya çalışıyorum ya. Ne ortaya çıkarsa onu takip etmeye çalışıyoruz ve ya yer açmaya çalışıyoruz. Kusura bakma tekrar tekrar aynı mesajla bırakıyorum ama biraz gerçekten öyle bir şey. Ya kalp merkezi buydu. Onu güçlendirirsek bir de bakıyorsun 3 ya da 4 seanstan sonra artık bu gölge yokmuş. Siyah noktalar yok. Tam tersi inanılmaz güzel bir doğanın içinde bir yer açılıyor ve senin içindeki reis ya da queen neydi? Türkçe aklıma gelmiyor bu kelime. Onunla mesela karşı karşı geliyorsun ve o sana güç veriyor. Anladın mı? O zaman çok güzel bir kaynağı yavaş yavaş kendi kendinin içine bulmuşsun ve onu bir daha aktif haline geri getirdin. Başka çok önemli bir konu benim için. Belki bu yolculuğu zaten başladıysan ve bu podcast'ı dinliyorsan eminim ki daha önce duymuşsun böyle bir kelime. Bizim inanç cümlelerimiz var. Sanırım tam bu kelime değil Türkçe'de. İnanç cümleler değildi. İnanç blokajlar, derin inançlarımız var diyebiliriz. Ve her insanın var. Senin tecrübeme göre, hayat tecrübene göre, sen yaşadığın durumlarına göre bir sonuç çıkartmışsın bundan. Atıyorum, mesela senin bir erkek kardeşin var, sen bir kızsın ve fark etmişsin ki senin baban hep senin erkek kardeşini daha çok sevmiş. Ve hep ona hediyeleri almış ya da bir şekilde bunu hissediyorsun zaten çocuk olarak. Belki çok da belli etmemeye çalışmış ama hissediyorsun ki onu biraz daha çok seviyor. Sen ama bu yaşadığın durumdan şunu çıkartmışsın senelerden sonra ya da bazen bir durumdan sonra. Kız olmak yeterince iyi bir şey değil. Belki de şunu çıkartmışsın. Ben aslında insan olarak sevilmiyorum. Ben bu dünya hoş gelmedim. Yani hiç kimse beni beklemedi. Sevilmiyorum. Yetersizim. Kadın olmak çok zor. Hayat boyunca çok çaba göstermem lazım. Biri beni sevilsin. Çok fazla böyle şeyler olabilir. Ya da bambaşka bir konu şey de olabilir. Mesela paran hakkında. Ya da hayatın hakkında işte ancak çok fazla paran varsa o zaman mutlu olabilirsin. Ama demek ki o zaman parasız bir şekilde ve belki %90 senin hayat boyunca parasız geziyorsun. Ama bunu çok derin inanıyorsun. Diyorsun ki param olmadığım için mutlu olamam. Kendine bu izin bile veremiyorsun. Çünkü bu bilinç altında sabit bir kural olarak orada yazıldı. Şimdi belki dinlerken diyeceksin ki yok ya aslında böyle bir düşüncem yok. Sorun şu, bilinç altında yazıldı. Demek ki bilinç altında biliyorsun belki %90 bilinç altındadır. Sadece %10 bilinçli karar veriyoruz ve yapıyoruz. Ha? Biz öyle düşünüyoruz sanki her şeyi kontrol ediyoruz. %90 senin bilinç altındaki düşünceler, hareketler. Atıyorum, böyle örnekler bulmak istiyorum daha çok şey yap diye. Güzel bir örnek aklıma gelmiyor. İlk olarak belki bir resim de çizebilirim. O da güzel. Yani çok hoşuma gitmişti ben duyarken. Düşün ki sen bir teknenin kaptansın. Tamam mı? Bu senin bilincin. Denizin üstüne gidiyor ve şey datalar var. Hangi tarafa gidiyorsun? Diyorsun güneye doğru gitmek istiyorum çünkü o adaya gitmek istiyorum. O ada mesela güzel bir erkek. Onunla tanışmak istiyorum. Böyle bir eşle tanışmak istiyorum. Mükemmel olsun, şöyle olsun, tatlı olsun falan. O tarafa doğru gitmek istiyorum. Şimdi %10 senin gittiğin teknen denizin üstünde bu tarafa gitmeye çalışıyor. Aynı zamanda maalesef da maalesef değil, sonradan çok güzel bir şey çıkıyor. Bir ip var, öyle derin, çok kalın bir ip var. Ve o ip değil, pardon, halas. Bir halas var ve bu halas denizin içine giriyor ve bir deniz altında denizaltı bağlamış oldu. Ve bu denizaltı çok güçlü, çok büyük ve bu %90 bilinç altındaki şeyleri yansıtıyor. Şimdi bu bilinç altındaki içinde dataları bambaşka. O diyor ki kuzeye git çünkü kuzeyde şey diyor. Kuzeyde benim öğrendiğim ve kaydettiğim datalarım var. Mesela erkekler genelde hep sorun yaşatır. Ya da erkekler zaten beni sevemez çünkü ben değersizim. Ya da ben zaten bir tatlı bir erkeği hak edemem çünkü 20 sene boyunca bunu yaşamıştım zaten. Hak edemiyorum hiçbir şey. Benim annem bana sevgi vermedi, iyi bir işte bulamadım, okulda zaten hep kötüydüm, herkes benden nefret etti falan filan. Yani biraz abartıyorum şimdi bilerek ama böyle küçük durumlar bile olabilir. Demek ki yer altındaki tekne diğer tarafa gidiyor sürekli ve o tabii ki daha güçlü olduğu için %90 gücüne kaydettiği için sen istediğin kadar kafa olarak şey düşün işte ay ben bu erkeği bulacağım, güney tarafına gideceğim. Çünkü senin üstündeki denizin üstündeki tekne sürekli bir diğer tarafa geri çekiliyor. Ve belki bu örnek olarak, bu resim olarak sen de hayatında da hissetmişsin. Bir şey istiyorsun, çok güzel bir iş istiyorsun ya da dünya gezmek istiyorsun ya da bir kitap yazmak ya da küçük şeyler bile olabilir. Tatlı bir anne olmak istiyorsun, tamam mı? Böyle hayal ediyorsun. Ama bir şey sürekli seni diğer tarafa çekiyor. Bir daha öfkeli oldum. Ay bir daha yetersiz bir eş oldum. Ay bir daha yine aynı iş düzeyin içindeyim. Sürekli beni dişliyorlar. Demek ki onun altında çok daha güçlü senin inanç cümlelerin var. Senin inandığın şeyler var. İlk olarak bunu anlamanı bence çok önemli. Ya? Bunu ilk olarak aynı görmek, kabul etmek. Ya ve sonradan bunu da mesela terapinin içinde yavaş yavaş ortaya çıkartıyoruz. Aslında sen hayat için ne düşünüyorsun? Kadın olmak senin için ne demek? Erkek olmak senin için ne demek? Cinsel ilişkiler senin için ne demek? Yani her konuda olabilir ve inan ki her konunun altında senin bir sürü kaydettiğin dataların var. Ve o dataları ortaya çıkartmak, mesela bazen sırf konuya getirmek, hissetmek senin vücudun içinde bir sürü yeni nasıl diyeyim, yeni yollar açabilir senin için ve çok şifacı o da. Aynen. Hatta o konuda belki şunu da ekleyebilirim. Bunda not almıştım. Bu yastin, bilinçin altında yastin olan dataların sadece bu hayattan da gelmeyebilir. Ve o bana çok acayip geldi, çok ilginç geldi ve ben de onu sık sık yaşadım gerçi benim hayatımda. Mesela derin bir, yani alalım bir daha bu örnek, öfke vardı bende. Çok şey denedim, çok şey denedim. Gerçekten benim eşime karşı bir öfke vardı sürekli. Böyle davranıyor, şöyle davranıyor. Yine de bu öfke var. Denedim her şeyi. Hiçbir şey. Bu öfke çek, yani değişiyor biraz. Bir şeyler oluyor. Teknikler deniyorum. İşte arkadaşlarımla konuşuyorum, yazıyorum, soruyorum ama değişmiyor. En sonunda bunu da bir aile dizimde ortaya çıkarttık ve çok teşekkür ediyorum bu aile dizi yapan kadına. Aslında benim öfkem değilmiş. Benim eski nesimden gelen bir öfkeymiş. Benim anneannem, büyük anneannemden gelen öfke. Çünkü onlar zamanda savaş döneminde eşleri genelde kaybediyorlar bir dönem için. Yani savaşa çıkıyorlar eşleri. Tek başına kalıyor. Bütün işlerle, bütün duygularla, bütün yüküyle, bütün çocuklarla. Ve eşleri mesela geri geldikleri zaman tabii ki bu öfke de hemen böyle, ay işte ben yalnız kaldım söylemek istemiyor. Ya da diyelim ki bu öfke aslında bir şekilde var ama reddediyorlar. Ya içinde aktarıyorlar, içinde bastırmaya çalışıyorlar. Ama bu öfke hala sistemin içinde, enerjetik bir sistemin içinde hala bu öfke var. Çünkü bakılmamış, yani ortaya çıkmamış, kabul edilmemiş ya. Ne oldu? En hassas, sistemin içinde en hassas kişi herhalde bendim. Bilmiyorum, çok benim herhalde sistemim çok açık. Bütün bu öfkeleri ben almışım ve ben sürekli erkeklere karşı bir öfke hissediyorum. Ve inan ki bu seanstan sonra mesela benim öfkem çok hızlı bir şekilde, bir hafta, 2 hafta içinde tamamen yok oldu. Değişti. Onun yerinde güzel bir sevgi duygu geldi. Yani bunu sadece bir örnek olarak aslında bir süre böyle şeyler yaşadım. Belki sana şimdi biraz spooky geliyor böyle, uha ne konuşuyor, nesinden olan travmalar, onlarla mı uğraşacağım? Ben de ilk olarak öyle düşündüm, dedim ki ay zaten sanki benim yeterince problemlerim yok, şimdi onlarla da mı uğraşacağım? Ama tam tersi bir şey çıkıyor ve o da çok tatlı ve çok güzel bana geliyor. Evet, öldüler yani vücut olarak, evet gittiler ama biz hepimiz enerjiyiz sonuçta, bir enerji toplumu içinde yaşıyoruz. Bu enerji hala şifa getirilmediyse ve aynen orada bir, nasıl diyeyim, doğru yerini bulmadıysa bu hala sistemin içinde geziyor ya, ve zarar bırakabilir. O yüzden her ölmüş insan bile, yani ağır, tam bu dünyadan barış bir şekilde, barışçıl bir şekilde gitmediyse, senin sistemin içinde, senin aile sistemin içine hala bir karıntı bırakabilir. Ve seansların içine mesela bunu bir iki üç kere yaşadım. Bir anneanne birden ortaya çıkıyor ve diyor ki kızım sen serbest çalışma, inanılmaz tehlikeli. Ya, ve sürekli seni bilinç altına, sen şunu kaydettin. Evet, serbest çalışırsa mesela müzisyen bir arkadaşım yeterince para kazanmıyor. Çünkü bilinçaltına sürekli şunu diyor ki, anneannem bunu yaşadı savaş döneminin içinde. Yani para çok önemli. Para varsa yemek var, yemek varsa yaşabilirim. Para yoksa yaşamam, çocuklarıma bakamam, inanılmaz tehlikeli tabii ki. Bir daha geliyoruz sinir sistemin içinde. Sinir sistemin içinde bu bir ölüm, yani sürekli bir savaş modunda ya. Yüksek aktivasyon. Ve sistemin içinde buna senin, o dönemde benim arkadaşımın sinir sistemin içine kaydedilmiş bir şey. Serbest çalışmak, kendi paran kazanmak tehlikeli bir şey. Yapma. O zaman sürekli bilinç altındaki, deniz altındaki tekne şu diyor ki yapma, yapma, yapma. Aa, şimdi kızım uyandı. Ben de gitmem lazım. Umarım sana bir işe yaramıştır. Bay bay.